Ayrım 2.
Bu her ikimiz için daha tehlikesiz, daha akıllıca bir hareket olur. Size bu şekilde mektup yazdığım için kusura bakmayın. Okuduktan sonra pek saçma sapan buldum. Ne yaparsın Varenka, ihtiyar, cahil bir adamım. Bu yaştan sonra yeniden okumaya kalkışsam kafam almaz. Açık yazayım desem hemen saçmalıyorum. Bunu anlamam için kimsenin uyarmasına, alayına da gerek yok. Bugün pencerede gördüm, perdenizi indirdiğinizi de gördüm. Güle güle, Allah'a emanet olun. İçten dostunuz Makar Devuşkin. Not: hiç kimse hakkında hiciv yazıları yazmayacağım hayatım. Boşuna gevezelik etmek için yaşlıyım artık. Üstelik kazma kuyuyu düşersin içine hesabı, benimle de alay edenler olabilir. 9 Nisan. Sayın Makar Alekseyeviç, ayıp değil mi aziz dostum ve veli nimetim Makar Alekseyeviç? Durup dururken bu kadar huysuzlanıp dert edinmişsiniz. Yoksa bana mı kırıldınız? Ah, bazen pek patavatsız oluyorum. Fakat sözlerimi iğneli alaylar şeklinde anlayacağınız hiç aklıma gelmemişti. Emin olun, ne yaşınızla ne de huyunuzla alay etmeye asla cesaret edemem. Bütün bunlar düşüncesizliğimden ve çok can sıkıntısından oldu. İnsan canı sıkılınca neler yapmaz ki? Mektubunuzdan biraz şakalaşmak istediğinizi sanmıştım. Sonra bana kırıldığınızı anlayınca fena halde üzüldüm. Hayır aziz dostum ve veli nimetim, benim duygusuz, nankör olduğumdan kuşkulanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Beni kötü insanlardan, onların nefret ve hücumlarından koruyarak yaptığınız iyiliği bütün kalbimle takdir ediyorum. Ömrümün sonuna kadar sizin için Tanrı'ya duacı olacağım. Bugün hiç keyfim yok. Ateşli titreme nöbetleri geliyor. Fedora epey merak ediyor. Bize gelmekten çekinmenize gerek yok Makar Alekseyeviç. Kim karışır buna? Sizinle tanışmamız yeter. Mektubumu burada kesiyorum. Yazılacak başka bir şey yok. Zaten yazacak halim de yok, rahatsızım. Hoşça kalın Makar Alekseyeviç. Bana darılmamanızı, ayrıca size karşı sonsuz saygı ve sevgimden emin olmanızı tekrar tekrar rica eder, en derin saygılarımı sunarım. Sadık hürmetkarınız Varvara Dobroselova. 12 Nisan. Pek muhterem Varvara Alekseyevna. Yine ne oldu size anacığım? Beni hep böyle korkutuyorsunuz. Kendinizi koruyun, dışarı çıkarken sıkı giyinin, fena havada sokağa çıkmayın ve çok ihtiyatlı olun diye her mektupta yazıyorum. Oysa ki sizin hiç oralı olduğunuz yok, çocuk gibisiniz vallahi. Zayıf, saman çöpü kadar narinsiniz. En ufak şeyden hasta düşüyorsunuz. Bunu bilerek her türlü tehlikeden kaçınmanız, sizi sevenleri üzmemeniz gerekir. Yaşayışımı, çevremi etraflı olarak anlatmamı istiyorsunuz anacığım. Hay hay, istediğinizi seve seve yerine getireceğim. Baştan başlayalım, iki gözüm daha düzgün olur. Sokaktan evimize giriş oldukça güzel. Ama kapıya çıkan temiz, aydınlık, geniş, her yanı pirinç ve kızıl ağaçtan bir merdiven var. Fakat arka merdivenimizi hiç sormayın. Dolambaçlı, rutubetli, kirli bir şey. Basamakları kırık. Duvarları o kadar yağlı ki el dokundukça yapışıyor. Her katın sahanlığında bir sürü sandık, iskemle, kırık dolap yığılı. Şuraya buraya çaputlar asılmış. Camlar kırık. Toz, süprüntü, yumurta kabukları ve balık içleriyle dolu çöp kapları var. Kokudan, pislikten geçilmiyor. Odalar hakkında yazmıştım. Oldukça iyi, rahat yerler. Yalnız bir havasızlık var. Daha doğrusu hava baygın, kesin bir küf kokusuyla dolu. İlk etki pek iyi olmuyor ama bir iki dakika sonra alışılıyor. Bütün bunlar hiç farkına varmadan kayboluyor. Koku insanın her yanına sindiği için yadırganmıyor. Ama kanaryalar bizdeki havaya dayanmıyor. Denizci beşincisini aldı yine boşuna. Bizim hava kuşları bir bir öldürüyor. Güneşli, aydınlık bir mutfağımız var. Yine de sabahları et ya da balık kızartılınca epey duman yapıyor. Üstelik su sıçratıp ortalığı ıslatıyorlar. Ama akşamüstleri mutfağımız cennet gibi oluyor. İçeride gerili iplere asılmış eski püskü çamaşırlar hiç eksik olmuyor. Odam mutfağa bitişik olduğu için çamaşır kokusundan biraz rahatsız oluyorum. Zarar yok, zamanla alışılıyor. Patırtı gürültü sabahın erken saatlerinden başlıyor Varenka. Kiracılar kalkıp dolaşıyor, pat küt diye şuraya buraya çarpıyorlar. Bunlar ya işe gidenler ya da kendiliğinden erken kalkanlardır. Hepsinin ilk işi çay içmek oluyor. Semaverlerin çoğu ev sahibimize ait. Az olduğu için sıraya giriyoruz. Çaydanlığını sıra dışı uzatanın canına okurlar. Yeni geldiğim sırada o acemiliği ben de yapmıştım. Neyse geçelim bunu. Kiracılarla tanışmam da o vesileyle olmuştu. İlkin denizciyle tanıştım. Çok samimi bir çocuk. Kendine ait nesi var nesi yok anlattı. Anasından babasından, Tula Belediye Başkanı ile evli olan kız kardeşinden, Kronstadt şehrinden söz etti. Beni korumaya söz verdi ve hemen çay içmeye davet etti. Onu kumar oynanan odada buldum. Bana çay verdiler. Sonra ille kumar oynayalım diye tutturdular. Artık bunu alay olsun diye mi, ciddi mi söylediler bilmiyorum. Geceden kalmış oynuyorlardı. Odaya girdiğim zaman oyun hala devam ediyordu. Tebeşir, kağıtlar, gözleri yakan bir duman. Ben oyuna katılmak istemeyince filozofluk tasladığımı söylediler. Sonra da kimse benimle konuşmadı. Doğrusu buna memnun kaldım. Bir daha uğrar mıyım yanlarına? Heriflerin hepsi kumarbaz. Memurda bazen edebi toplantılar oluyor. Onun odası pek hoş. Alçak gönüllü, temiz bir köşecik. Bir de sırası gelmişken ev sahibimizi anlatayım Varenka. Zehir gibi tam anlamıyla bir cadı karı. Tereza'yı gördünüz ne halde değil mi? Bir deri bir kemik, yolunmuş tavuktan beter. Zaten topu topu iki adamımız var. Biri Tereza, öbürü de ev sahibimizin uşağı Faldoni. Belki adamın asıl adı bu değil ama herkes öyle çağırıyor. Saçları havuç kırmızısı, Finlandiyalı mıdır nedir? Bir gözü bozuk, burnu yamyastı küstahın biri. Bütün gün Tereza ile çekişir durur, bir dövüşmedikleri kalıyor. Kısacası buradaki hayatım pek o kadar rahat değil. Bir gece olsun hep birden uyusalar da ortalık sessizleşse ne mümkün. Mutlaka ya bir tarafta toplanıp oyun oynarlar ya da söyleyemeyeceğim şeyler yaparlar. Artık bir hayli alıştığım halde yine de ailelerin bu kargaşa ortamında nasıl barınabildiklerine şaşıyorum. Bizde bir odada yoksul bir aile kalıyor. Yalnız oturdukları oda öbürleriyle aynı sırada değil de karşıda. Hem de tam köşeye düşüyor. Sessiz insanlar, varlıklarıyla yoklukları bir. Odayı ikiye bölmüş, öylece oturuyorlar. Adam 7 yıl önce işten el çektirilmiş, boşta gezen bir memur. Soyadı Gorshkov. Kır saçlı, ufak tefek bir adam. Üstündeki elbise öyle yağlı, öyle hırpani bir şey ki, baktıkça yüreğim sızlıyor, benden 5 beter. Pek zavallı bir hali var, cılız mı cılız, dizleri, elleri, başı titriyor. Bazen koridorda karşılaştığımız oluyor, bir hastalığı var herhalde. Üstelik son derece ödlek, herkesten korkuyor. Yürürken hep kıyı kıyı gidiyor. Ben de çekingenim ama bu adam benden baskın. Karısı ve 3 çocuğu var. En büyük oğlu babasına çekmiş, tıpkı onun gibi çelimsiz. Karısının bir zamanlar güzel olduğu hala belli. Zavallı öyle bakımsız geziyor ki. İşittiğime göre ev sahibimize borçlanmışlar, kadın boyuna surat ediyor. Ayrıca Gorshkov'un memuriyetten ayrılması ile ilgili bir takım can sıkıcı işleri de varmış. Dava mı, mahkeme mi, tahkikat mı öyle bir şey. Fakat o kadar yoksul insanlar ki tarife sığmaz. Günün hiçbir saatinde odalarından çıt çıkmıyor. Çocukları bile sessiz şeyler. Bir kerecik olsun başka çocuklar gibi oynayıp güldüklerini görmedim. Ama iyi bir belirti değil bu. Bir akşamüstü kapılarının önünden geçiyordum. Nasılsa o aralık bütün ev sessizleşmişti. Birdenbire kulağıma bir hıçkırık, sonra bir takım fısıltılar, arkasından yine hıçkırmalar geldi. Bu öyle sessiz, için için bir ağlamaydı ki yüreğim parçalandı. O gece hep bu zavallıları düşündüm, gözüme uyku girmedi. Şimdilik hoşça kalın değerli dostum Varenka. Size burayı elimden geldiğince anlattım. Bugün hep sizi düşünmekle vakit geçirdim. Kalbim sızlıyor sizin için. Sıcak bir paltonuz olmadığını biliyorum. Ah şu Petersburg baharları. Rüzgar, karla karışık yağmur. Öldürür bunlar insanı Varenka. Tanrı bu havalardan korusun. Mektubum güzel olmadı, kusura bakmayın. Ne yapayım, ifadem bozuk. Sizi neşelendireyim diye aklıma estiği gibi yazıyorum. Vaktiyle okusaydım böyle olmazdı tabii. Oysa ne okuduk ne de bir şey öğrenebildik. Sadık dostunuz Makar Devuşkin. 25 Nisan. Sayın Makar Alekseyeviç. Bugün kuzinim Şasa'ya rastladım. Ne kötü durumda bilemezsiniz. O da mahvolacak. Bir yerden duyduğuma göre Anna Fedorovna hep benimle uğraşıyormuş. Galiba bu kadın benim yakamı hiç bırakmayacak. Beni affetmek, olanları unutmak ve beni görmeye gelmek istiyormuş. Sizin akrabam olmadığınızı, kendisinin bana daha yakın olduğunu söylüyormuş. Aile işlerimize karışmaya hakkınız yokmuş. Beni de sadakanızla sırtınızdan geçindiğim için ayıplıyormuş. Annemle bana tam 2,5 yıl bakmış, bizleri açlıktan ölmekten kurtarmış, borcumuzu bağışlamış. Ben de bütün bu iyilikleri unutmuşum. Annemi bile rahat bırakmıyor. Zavallı anneciğim, bu kadının bana yaptıklarını bir bilseydi. Ama Tanrı hepsini biliyor. Üstelik aptallığımdan kısmetimi kaçırdığımı söylüyor. O bana mutluluk yolunu göstermiş, başka bir şeye karışmamış. Ben onurumu korumasını bilmemişim. Belki de korumak istememişim. Peki suç kimin? Aman Allah'ım. Baybıkov'un haklı olduğunu söylüyor. Bir kız ki, ah bunları yazmak ne kadar acı. Yani erkekler böyleleriyle evlenmek zorunda değilmiş. Bu haksızlıkları duymak çok acı geliyor Makar Alekseyeviç. Şaşkına döndüm. Titriyorum, hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Şu mektubu 2 saattir bitiremedim. O kadının bana karşı işlediği suçu bildiğini sanıyordum. Oysa hiç de öyle değil. Benim için sakın üzülmeyin aziz dostum ve biricik koruyucum. Fedora'nın şişirmesi, hasta filan değilim. Yalnız dün annemin ayini için Volkova mezarlığına gittiğim sırada biraz üşütmüşüm. Keşke benimle birlikte gelseydiniz. Size o kadar da yalvardım. Zavallı, zavallı anneciğim. Mezarından başını kaldırıp bana yapılanları bir görseydin. V.D. Yavrum Varenka, bu mektupla birlikte biraz üzüm gönderiyorum. İyileşme evresinde bulunanlar için çok iyiymiş. Doktorlar da öneriyorlar. Bunun için gönderiyorum. Geçen gün küçük beyaz ekmeklerden istemiştiniz. Onlardan da aldım, yolluyorum. İştahınız nasıl canım? En önemlisi bu. Eh geçmiş olsun, Tanrı'ya şükür üzüntülerimizle birlikte hepsi bitti. Kitap işinize gelince şimdilik bir şey bulamadım. Buradakilerin pek övdüğü bir kitap var. Güzelmiş, ifadesi pek güçlüymüş. Ben okumadım ama okuyanlar söylüyor. Kendim için istedim, vermeyi vaat ettiler. Yalnız sizin bunu okuyup okumayacağınızı bilemem. Bu konuda pek nazlısınız. Zevkinize göre bir şey bulmak pek kolay değil. Biliyorum anacığım. Besbelli, şiirli, aşklı, iç çekişlerle dolu kitaplar istersiniz. Şiir bulurum size. Bende el yazısıyla yazılmış bir defter var. Benim için kaygılanmayın anacığım. Halimden memnunum. Fedora'nın size söylediklerinin hepsi yalan. Ona sözlerinin hep yalan olduğunu %100 söyleyin. Dedikoducu kadın. Yeni resmi redingotumu sattığım da yalan. Ne diye satacakmışım? Kulağıma geldiğine göre bana 40 gümüş ruble ikramiye vereceklermiş. Eşya satmak için kendinizi üzmeyin anacığım. Yalnız şu ihtiyarı üzüntüden kurtarmak için bir an önce iyileşmeye bakın meleğim. Benim zayıfladığımı da kimden duydunuz? Bunların hepsi uydurma canım. Maşallah turp gibiyim. Öyle şişmanladım ki halimden utanıyorum. Keyfim yerinde, bir sizin iyileşmeniz kaldı. Hadi hoşça kalın meleğim. Parmaklarınızdan teker teker öperim. Sadık ve değişmez dostunuz Makar Devuşkin. Not. Canım siz yine olmayacak şeyler yazmaya başladınız. Öyle sık sık nasıl gelebilirim size? Olsa olsa geceleri ortalık kararınca. Ama şu sıralar hemen hemen hiç gece olmuyor. Dipnot. Petersburg'da diğer bazı kuzey bölgelerinde olduğu gibi Mayıs ayında geceleri hava hemen hemen hiç kararmaz. Hastalığınız sırasında kendinizi kaybettiğiniz zaman hep yanınızdaydım. Bunu nasıl becerdim kendim de şaşıyorum. Ama buradakiler meraklanıp soruşturmaya başladıkları için ayağımı kestim. Zaten bir dedikodu uyduruldu bile. Teresa'ya güvenim var, boş boğaz değildir. Ama başkalarının kulağına giderse fena olur. Kim bilir akıllarına ne gelir, neler söylerler. Bunun için canım hayatım, siz iyileşinceye kadar sabredin de sonra dışarıda bir yerde buluşuruz. 1 Haziran. Sevgili Makar Alekseyeviç, benim için bunca didinip uğraşmanıza karşılık bizi sevindirecek, hoşunuza gidecek bir şey yapmayı düşündüm. Sonunda can sıkıntısından başka işim olmadığı bir sırada konsolun çekmecelerini karıştırıp size bu mektupla birlikte yolladığım defteri arayıp buldum. Bu defteri hayatımın mutlu günlerinde yazmaya başlamıştım. Eski hayatımı, annemi, Pokrovski'yi, Anna Fedorovna'da geçirdiğim günleri ve başıma gelen felaketleri merak eder dururdunuz. Bu defteri okumak için sabırsızlanıyordunuz. Kim bilir nasıl bir düşünceyle, hayatımın bazı anlarını not ettiğim bu defteri göndermekle sizi memnun edeceğimi düşündüm. Fakat ben yeni baştan okurken hüzün duydum. Notlarımın son satırını yazdığımdan beri kendimi iki kat yaşlanmış hissediyordum. Bu yazıları aralıklarla yazmıştım. Hoşça kalın Makar Alekseyeviç. Fena halde canım sıkılıyor, uykusuzluk da ayrıca rahatsız ediyor. Can sıkıcı bir nekaat. V.D. 1. Babam öldüğü zaman 14 yaşındaydım. Hayatımın en mutlu dönemi olan çocukluğum burada değil uzak bir taşra köşesinde başlamıştı. Babam T eyaletinde Prens P'nin çok büyük malikanesinin kahyasıydı. Prensin köylerinden birinde kendi halimizde sessiz sedasız mutlu bir hayat yaşıyorduk. Ben ufacık bir afacandım. İşim gücüm çayırda, koruda, bahçede dolaşıp oynamaktı. Kimse benimle ilgilenmezdi. Babamın işleri başından aşkındı. Annem de ev işlerinden nefes alamıyordu. Sabah erkence kalkar ve havuza, koruya ya da ot biçme zamanı çayıra, harman yerine giderdim. Güneşin cayır cayır yakmasına, çalılara takılarak üstümün başımın paramparça olmasına aldırmazdım. Sonradan evde azar işiteceğim de umurumda değildi. Öyle sanıyorum ki o köyden hiç çıkmasam, yaşam boyu hep aynı yerde kalsam çok mutlu olurdum. Oysa doğduğum yeri henüz çocukken bırakmak zorunda kaldım. Petersburg'a taşındığımız zaman ancak 12 yaşındaydım. Hazırlıklar sırasında nasıl üzüldüğümü hiç unutmam. Sevdiğim her şeyden ayrıldığım için ağlıyordum. Gözyaşları içinde babamın boynuna sarıldım, köyde hiç olmazsa biraz daha kalmamız için yalvarmaya başladım. Babam kızdı, annem ağlıyor, işler için gitmemiz gerektiğini söylüyordu. Yaşlı Prens P ölmüştü. Mirasçıları babamın işine son vermişlerdi. Babamın Petersburg'da bazı özel girişimlerde yatırılmış bir miktar parası vardı. Durumu düzeltmek için işinin başında bulunmasının yararına inanıyordu. Bütün bunları sonraları annemden öğrendim. Buraya gelince Petersburgskaya Storona'ya yerleştik. Babam ölünceye kadar hep aynı evde kaldık. Yeni hayata alışmak bana pek güç gelmişti. Petersburg'a sonbaharda geldik. Köyümüzü sıcak, güneşli bir günde bırakmıştık. Hasat bitmek üzereydi. Harman yerinde ekin tınazları yükseliyor, etraflarında cıvıldaşan kuş sürüleri uçuşuyordu. Her yan neşe, aydınlık içindeydi. Oysa buraya puslu, yağmurlu bir günde geldik. Tanımadığım bir sürü soğuk, hırçın, asık yüzlü çehreyle karşılaştım. Şöyle böyle yerleştik. O zamanki telaşımızı hiç unutmam. Herkes meşguldü, herkesin elinde bir işi vardı. Kolay değildi elbette, yeni bir ev kuruyorduk. Babam hep dışarıdaydı. Annemin de işten başını kaldırdığı yoktu. Beni büsbütün unutmuşlardı. Yeni evde geçirdiğim ilk gecenin sabahı pek üzgün kalktım. Pencerelerimiz sarı bir duvara bakıyordu. Sokak her zaman çamur içindeydi. İşlek bir sokakta değildi. Bütün gün evde can sıkıntısından ne yapacağımı bilemiyordum. Akrabamız, candan bir dostumuz yok gibiydi. Anna Fedorovna ile babam kavgalıydı, ona borcu vardı. Eve iş için sık sık gelenler oluyordu. Her gelişte tartışırlar, bağırıp çağırırlardı. Bu ziyaretlerden sonra babam somurtur, hırçınlaşırdı. Saatlerce odanın bir köşesinden öbür köşesine dolaşır, kimseye tek söz söylemezdi. Böyle zamanlarda korkudan annemin de sesi çıkmazdı. Ben kitabımı alıp bir köşeye siner, kıpırdanmaya bile cesaret edemezdim. Petersburg'a gelişimizin 3. ayında beni yatılı okula verdiler. İlk zamanlar yabancı bir yerde kalmak beni sarstı. Yüzüme her şey soğuk, sevimsiz görünüyordu. Öğretmenlerin hepsi sert, kızlar alaycıydı. Ben pek fazla çekingendim. Üstelik sıkı bir disiplin vardı. Hep saatle hareket etmek, genel sofrada yemek yemek, sevimsiz öğretmenlerle çalışmak ilk günlerde beni fena halde sarstı. Uzun, bitmek bilmeyen soğuk gecelerde gözümü kırpmadan ağladım durdum. Akşamları herkes yeni dersi hazırlarken ya da eskileri tekrarlarken bakışlarımı okuma ya da gramer kitabıma dikiyor, evimizi düşünüyordum. Babamla annemi, yaşlı dadımı, anlattığı masalları anımsıyordum. Zihnim anılar arasında dolaştıkça kederim artıyordu. Eve ait en ufak şeyi anımsamaktan zevk alıyordum. Yeniden evde, ufak odamda, bizimkilerle semaver başında olmayı öyle çok arzuluyordum ki. Orası sıcaktı, her şey de bana yakındı, her şey benimdi. Anneciğimin boynuna atılıp sımsıkı sarılmayı öyle istiyordum ki. Bunları düşüne düşüne gözyaşlarımı içime akıtıp sessizce ağlamaya başlardım. Bu halimle Fransızca sözcüklerden hangisi aklımda kalırdı? Sabahki ödevimi hazırlamadığım için bütün gece düşümde öğretmenlerle, müdireyle, kızlarla uğraşırdım.